Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabah da benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Parilois, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Geld, Huomenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şivi Dobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız günaydın. Aşağıdan yayını paylaşır mısınız Periskop izleyicileri? Şu 3 noktaya dokunarak yayını paylaş tuşunu tıklayacaksınız. Ben de Twitter üzerinden yapacağım aynı şeyi. Diğer dostları da davet edeceğiz. Daha kalabalık olacağız. Hep birlikte oturup konuşacağız. Çünkü sadece birliği beraberliği değil, birliğin beraberliğinin bozulmasını da konuşacağız. Söylediklerimizin bazıları birilerinin canlarını acıtacak. Canımız acımadan birliğimizi kazanamayacağız çünkü. Belki de en büyük sıkıntımız bu. Bugüne kadar yaşadığımız sıkıntıların temel gerekçesi bu. Çünkü bazıları için adalet olarak nitelendirilebilen şeyler toplumun geneli için aynı anlamı taşıyamayabiliyor Türkiye'de. Bunun da temel nedeni siyasetle siyasetin oluşturduğu ama tamamen kendi güdümünde giden medyanın birlikte çalışması. Nasıl bir şey? Şöyle, 20 yıla yaklaşan bir iktidar var Türkiye'de, tek parti iktidarı. Bu iktidarın son 1 yılını, 1,5 yılını çıkartacak olursanız son derece güçlü bir iktidardan bahsediyoruz aslında. Aldığı ilk seçimlerde, 2002-3 Kasım'ında aldığı seçimlerde o oy bir parça Türkiye'de dağılımın, yani dışarıda oy verenlerin oylarının dağılımının parlamenter demokraside tam yansımaması gerekçesiyle çok büyük bir çoğunluk ele geçirdi. İki partili bir meclis başladı ve ardından partilerin sayısı arttı parlamentodaki ama iktidarın gücü çok fazla değişmedi. Son bir yıla kadar, son bir buçuk yıla kadar. Neden? Çünkü iktidar kendiyle birlikte aslında kurguladığı medya düzeniyle halka büyük yalanları pompalamayı hiç ertelemedi. Bunlar öyle büyük yalanlardı ki mesela ekonomide her şeyin yolunda gittiği, iç siyasette büyük başarılar kazanıldığı, dış siyasette herkesin Türkiye'ye hayran hayran baktığı, hatta yapılan yatırımların, ki o yatırımların hiçbirinin karşılığını şu anda Türkiye'de görebilme şansımız yok, işsizliğin düzeyine baktığınız zaman, bütün bunların dünya tarafından koştur koştur gelinen bir ülke haline getirdiği. Bu yalanların eşliğinde iktidar kendine benzemeyen, yakınına gelmeyen, kendiyle birlikte durmayan, bunu reddeden herkesi yavaş yavaş son 5 senede vatan hainliğiyle suçlamaya başladı. Öyle bir vatan hainliği ki bu, nereden başlayıp nerede biteceğinin sınırlarını görmek mümkün değil. Mesela 2009 yılının Ağustos'unda sadece yine o günün ve bugünün iktidarının o günkü kadrolarıyla başlatılan demokrasi, barış, halkların kardeşliği adına ne derseniz deyin, bir yeniden yapılanma, yeniden siyaset projesiyle birlikte insanlara denildi ki Türkiye'de yıllardır süren İç savaş ortamı. Nasıl bir iç savaş? Silahlı, toplu, tüfekli. 84'ten beri Türkiye terörle mücadele eden bir ülke ve bir terör örgütü PKK bu konuda Türkiye'de başı çekiyor. Devletin buna ayırdığı kaynağı falan bir kenara koyuyorum. Çünkü kaynakların nasıl dağıldığı konusunu öğrenme şansımız bile yok. Ama şunu çok iyi biliyoruz ki 2009 yılında bugün Türkiye'yi tek başına yöneten kişinin televizyon ekranlarında mesela PKK'ya operasyon yapılmasını engellediği, bu konuda tavrını net olarak ortaya koyduğu, hatta sorumluluğu üzerine almaya başlayabileceğini bile duyduk biz. Hep beraber bunların tamamını yaşadık. Yaşadık yaşamasına da iktidarın bakışı değiştiğinde bunun uzun vadeli bir politika olmadığını anladık hep birlikte. Nasıl? Şöyle, iktidar ne zaman ki Kürtlerden gelecek oyun aslında kendisini kalkındıracak düzeye gelmeyeceğini anladı, o dakika itibariyle mevzuyu koparttı. O güne kadar söylenen her şey boşa çıktı bir anda. İnsanlar hiçbir şey görmemeye başladılar. Demokrasi yoktu, kardeşlik projesi yoktu, barış projeleri askıya alınmıştı ve o gün oluşturan Türkiye'yi fellik fellik dolaşan akil insanlar heyeti bile öyle bir dağılıma girdi ki bugün o akil insanlar heyetinde canla başla Tayyip Erdoğan'ın en büyük savunucusu olan, hatta içinden çıktığı Türkiye'nin kurucu unsurlarından Ermeni cemaatini bile karşısına almaya çalışan Etyen Mahçupyan o günün kadrolarıyla bugün hareket etmeyi tercih etti. Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı partinin içinde bir yer alabilmeyi umuyor mesela. Öyle bir yerden kırıldı ki bu iş, insanlar neyin nereden toparlanabileceğini bile bilemez hale geldiler. Biz bu adımların içinde yavaş yavaş Önce 17-25 Aralık operasyonlarıyla iktidarın en büyük destekçisi, belki varlık sebebi olan Fethullah Gülen cemaatiyle ayrımına şahit olduk. Bunun gerekçesi de tıpkı o güne kadar herkesin bas bas bağırdığı, ya bu insanlar devleti ele geçiriyor, devlette bir iş yapmak için, devletle çalışabilmek için cemaatten mutlaka bir dayıyı, bir ablayı bulmak gerekiyor serzenişlerini aldırmayan iktidar, ne zamanki iş parasal paylaşıma geldi, hatırlayın dershaneler konusunu, sonradan okullara dönen ama milyarlar düzeyinde paranın döndüğü o düzeni, orada ne zaman bir kırılma yaşandı ve bu iş bitti. Ama biterken bile Tayyip Erdoğan'ın hani bugün söylediği aslında haklılık derecesi de olan cemaatle mücadeleye Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tamamının ikna olmadığı, o kadroların hala cemaatin içinde yer aldığı düzen değişmedi. Öyle değişmedi ki biz geçmişten bugüne hani bir yandan da hafızamız olsun, bu yayınlarda konuşulan şeyler Türkiye'nin hafızası olsun, insanlar unutmasın diyoruz ya sürekli olarak. Bugün iktidar tarafından Türkiye'nin en etkili, en büyük tiraj olarak değil, artık öyle bir gazete yok çünkü. O gün şişirilen Zaman Gazetesi, yalanla yürütülen Zaman Gazetesi'ni de çıkarsanız öyle bir tiraj yok. O gazetenin içine yerleştirilmiş insanlardan bir tanesi mesela Abdülkadir Selvi gönül rahatlığıyla bu kavganın içinde bir taraf olarak bugüne kadar ne istediğinizde vermediler sözünü açık açık yazdı. Bunu söyleyenin bugünün lider olması çok önemli değil. Çünkü onun söylediklerini bugün söylediğiyle yarın söylediği arasında dağlar kadar fark olduğunu biliyoruz biz. Çok sorun değil bu. Ama Abdülkadir Selvi köşesinde bunu yazarken açık açık hangi bakanlar kurulunda sizin talebinizle kaç bakan cemaate yakın olarak atandı bunları açıklayın diye sordu. Belli ki bir bildiği vardı. Aslında onun bildiği. Bu işe bulaşmış, dibine kadar cemaate gömülmüş kadroların siyasette kendine çok rahat bir yer bulabildiğiydi. Bunu net bir şekilde anlattı. Anlattı anlatmasına da iktidar ne zaman kullanacağına kadar karar vermedi buna. Ne anlatacağını, nasıl yapacağını, nereden çıkacağını çok konuşmadı. Biz de bilemedik. İş öyle bir noktaya geldi ki 2016 yılının 15 Temmuz'unda artık iyice palazlanan, devleti tamamen topuyla tüfeğiyle bile ele geçirebileceğine kanaat getiren cemaat, the cemaat, hizmet adına ne derseniz deyin. Çünkü belirli dönemlerde birilerinin ismini koymak bile bu ülkede çok zorlaşıyor. Sizin terörist dediğinizi sırtında taşıyan insanlar bugün insanların demokrasi mücadelesini terörizmle suçlayabiliyor mesela. Ama öyle bir yere gelindi ki 2016 yılının 15 Temmuz'unda bir darbe girişimi yaşadık Türkiye'de. Ve bu darbe girişimi dünya demokrasi tarihine büyük bir utanç vesikası olarak geçti. Öyle bir utanç vesikası ki kim yaptı, nereden başlattı, kimlerle çalıştı bugün bile üzerinde konuşmak mümkün değil. Hatta o kadar mümkün değil ki bununla ilgili geçmişte yani bugün iktidarla kol kola yürüyen ama geçmişte karşısında olup ağza alınmayacak sözlerle bugünün iktidar temsilcisine hakaretler eden insanlar gelip o darbe girişiminin araştırılması için oluşturulması düşünülen komisyona karşı çıktılar. Bunun konuşulması da yasaklandı. Yani Türkiye'de bir şeyleri anlatabilmek için iktidarın bakışının yerleşmesi her zamanki gibi şart bugünlerde de. Günlerdir bir kare fotoğraf üzerinde bir fırtına kopartılıyor. İktidar temsilcileri, iktidarın yancıları tarafından. Ve o kopartılan fırtınanın içinde geçmişte kendi özgürlüğü kısıtlandığı zaman medya özgürlüğünün içinde yer aldığı için insanların ses yükselttiği, hapiste kalmamalı dediği kişiler de var. Nedim Şener'den bahsediyorum. Çok açık yüreklilikle bugün Hürriyet gazetesindeki köşesinde o fotoğrafın bir proje olduğunu yazmış. Bir proje olduğunu. Nasıl bir proje ise o proje diye bahsedilen yapının içinde tesadüfen geçen yıl iktidarın kaybıyla birlikte son derece büyük bir ekonomik kayıp da yaşadığı İstanbul seçimlerinin galibinin eşi var mesela. Ve son 1,5 yıldır benim çok sert eleştirmeme rağmen uyguladığı düzgün politika sayesinde partisinin oylarını yükselten, partinin oylarını bir kenara bırakın, hiçbir önemi yok onun, siyasi partiler gelir ve geçerler, hiçbir önemi yoktur bunun. Yenileri oluşur, eskileri yıkılır, yenilenirler kendi içlerinde. Ama Türkiye'de muhalefetin de yapılabileceğini, üstelik bunun düzeyli şekilde yapılabileceğini gösteren bir insanın Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi de var. Tesadüf değil bütün bunlar. Ve orada üçüncü kadın olarak yer alan aslında gecenin ev sahibi sayılabilecek insanda Başak Demirtaş da Türkiye'de bir siyasi tutuklunun eşi. Ama bir siyasi tutuklu deyip küçültebileceğimiz bir figür değil, sıradan bir figür değil. Çünkü kendisi bugün Türkiye'yi tek başına yöneten kişinin başkanlık hayallerinin kurulduğu günde herkes susarken çıkıp seni başkan yaptırmayacağız diyen kişi. Ve bunun bedelini ödüyor. Bunu bütün dünya alem biliyor. Öyle iyi biliyor ki insanlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden dünyanın bütün saygın kuruluşlarına, saygın siyasi kuruluşlarına kadar her şey aynı şeyi, herkes aynı şeyi anlatıyor. Diyorlar ki insanlar, tutukluluk gerekçesinin ne olduğunu açıklayın. Oysa tutukluluk gerekçesi olarak bugün gösterilen mesela terörizmi desteklemek konusu öyle bir halde ki terörizm nedir? Terörist kime denir? Bu soru bile muğlak. O kadar muğlak ki. Geçen yıl 31 Mart seçimlerinden bir gün önce devlet ekranlarına bir terör örgütü olan PKK'nın kurucusu ve yöneticisinin kardeşi çıkartılıp utanmadan insanlara görüş açıklanabiliyor mesela devletin ekranlarında. Ve bugün terörizmden şikayet ettiğini söyleyen, bu fotoğrafa bir proje diyen insanlar o güne ait hiçbir şey söylemiyorlar. Söyleyemiyorlar. Bu öyle bir terörizm tanımı ya da tanımsızlığı ki bugün ele geçirdiği, birileri tarafından oturtulduğu Türkiye'nin en etkili gazetesinin genel yayın yönetmenliği koltuğundan insanlar Selahattin Demirtaş'a rahatlıkla sallarken kendilerinin ekranlarını açıp bağlama çalıp türkü söylettirdiğini unutturmaya çalışıyorlar. Çünkü kullanışlılık durumuna göre bir terörizm tanımı söz konusu Türkiye'de. Oysa doğrusu bu değil. Terörün, terörizmin insanlığa etkisini hepimiz biliyoruz ve bunu 34 senedir, 35 senedir, hatta belki 36. senesi de diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Türkiye'de terörle bu kadar net mücadele edilirken herkes yaşadı. Sadece Doğu'nun, Güneydoğu'nun sorunu değil ki terörizm. Ankara'nın göbeğinde patlayan bombalar da terörizmdi. İstanbul'da bir maç çıkışında stat etrafında patlayan bombalar da terörizmdi. Hepimiz biliyoruz bunu. Hepimiz yaşadık. Ama bunların konuşulmasını engellemek için bugünün dandik medya düzeni kullanılıyor işte. Televizyon ekranlarında birileri birilerine laf geçirecek diye bazılarınızın bayılarak seyrettiği bir takım programlarda çapsız, hadsiz, ne dediğini bilmeyen tipler gönül rahatlığıyla bağırabiliyorlar mesela. Bundan 10 gün önce Türkiye'nin en büyük dış politika başarısı olarak bugün sokuşturulmaya çalışılan ve neresinden patlasa yeni bir yalakalık ihtimali doğuran bir düzenin içinde insanlar çıkıp diyebiliyorlar ki hayır, her şey son derece yolunda. Her şey son derece yolunda. Yayının başlığında gördüğünüz ifade öyle bir ifade ki kudur ifadenin için değil, demin yazdığın için atıyorum seni. Görülmediğini zannediyorsun ama bu kadar aptalsın çünkü. Öyle bir durum yaşanıyor ki Türkiye'de. Mesela dün açıklanan sanayi üretim endeksi artış rakamı, 5,1'lik artış rakamı insanlara deniyor ki tamam, her şey düzeliyor. Her şey düzeliyor. O kadar düzeliyor ki zenginlikten delireceksin. Ama insanlar ellerini ceplerine soktukları anda orada bir gün öncesine göre daha az para olduğunu gördüklerinde gerçek olmadığını anlayabiliyorlar bunu. Açıklanan işsizlik rakamlarıyla birlikte Türkiye'de her evin bir işsizi olduğu gerçeği değişmiyor mesela. Siz istediğiniz kadar yerli ve milli otomobil yaptık diye bundan 3 sene önce bütün dünyaya tanıtılmış bir arabanın, bir otomobilin lisans haklarını satın alıp yerli ve milli diye anlatmaya çalışın. İnsanlar o arabanın hayalini kurarken, hani bugün doğum gününü yayının sonunda kutlayacağımız Nazım'ın söylediği gibi, o traktörün resmi bile çizilmeden mazotunun kokusunu duymuş insanlar onun gerçek olmadığını anlıyorlar. İş öyle bir noktaya geldi ki bugün geçmişte iktidarla çok yakın çalışmış, iktidara yakın sonuçlar açıklayarak belki kendine sosyal politikalar alanında bir yer bulmuş insanlar bile kamuoyu araştırmalarında diyorlar ki vatan millet Sakarya edebiyatı satmıyor artık. Yayın ikinci bölümünde göstereceğim bugün size bir günün manşetinden. Ama tek bir manşet değil bu. İnsanlar artık ne yaşadıklarını son derece net görüyorlar. Ve bu yaşananın içindeki beceriksizliği, yalanı, talanı, dolan düzenini çok net şekilde anlayabiliyorlar. Hayır, bunlar romantik ifadeler falan değil. Eğer yaşamasalardı, eğer anlamasalardı biz bugün bu kadar yüksek sesle konuşamazdık. Sadece ve sadece bütün insanların ortaya çıkardığı bu gerçek iktidar ve onun oluşturduğu medya tarafından görülmüyor, gösterilmiyor. Görülmüyor sözü yanlış, görülüyor aslında. Ama gösterilmesi sakıncalı olduğu için bambaşka hikayeler anlatılıyor insanlara. Mesela bir grup toplantısında bir şehidin kızı çıkartılarak tiyatro kavramı üzerinden o anlattığım tek karelik fotoğraf eleştiriliyor. Türkiye'de kolluk kuvvetlerinin başındaki insan İçişleri Bakanı 2009 yılında oluşturulan Akil İnsanlar Heyeti'nde omuzlarda taşıdığı kişiye Kadir Efendi diye hitap edebiliyor mesela. Utanmadan, çok rahat, gönül rahatlığıyla. Ama bunun gerekçesi ne biliyor musunuz? Türkiye'de barışı savunan insanlar seslerini Durup durup savaş çığırtkanlığı yapan insanlar kadar yüksek çıkartmıyorlar çünkü. Kadir İnanır'a bu sorulduğu zaman tek derdimiz barış olsun deyip kapatıyor mesela mevzuyu. Oysa tek derdimiz barış olacaksa barışın nasıl savunulabileceğini de anlatmak zorunda insanlar. Siz anlatmazsanız eğer herkes kafasındaki barış tanımı üzerinden gidecek ve aslında toplumda kutuplaşmaya çok hazır hale getirilen insanlar barıştan çok savaş düzenini gönül rahatlığıyla kabul edip içselleştirebilecekler. Bizim kurtuluşumuz burada değil ki. Biz buradan çıkamayız. Bugün geçmişte iktidarla yan yana yürümüş insanlardan bir tanesi mesela çıkıp diyor ki İbrahim Uslu, çok rahat söylüyor üstelik bunu ve doğru söylüyor. Bundan sonraki seçimlerde Kürt oylarının bir kısmının nispeten daha az sağcı partilere kayma ihtimali var. Ama bu Türkiye'de barışı sağlamaz. HDP'yi dışlamak, HDP'yi siyasal denklemin dışına itmek Türkiye'de barışı getirmez. Evet, 4,5 senedir benim de anlattığım şey bu. Görüşlerimiz farklı olabilir ama aynı ülke için iyilik hayali kuruyorsak birleşe birleşe kazanmak zorundayız. 31 Mart'ta bunun örneği yaşandı. Ve bugün aynı Nedim Şener hiç utanmadan köşesinde evet diyor. Bugün uygulanan proje budur. 31 Mart'ta sağlanan blokun devam ettirilebilmesi. Bunda kötü bir şey yok ki. Bu iktidarı savunmakla iktidar dışında kim gelirse gelsin kardeşim iktidar da kazanabilir diyebilecek demokrat duruş arasındaki fark. Siyasal partiler ila nihayeye devam edemezler. Hiçbir siyasal partinin böyle bir geleceğe yönelik beklentisi olamaz. Gerçekçi olmaz çünkü bu. Dünya bunun örnekleriyle dolu. Hayır, sadece işte dünya devi Amerika'dan falan bahsediyor değil mi? Demokrasinin beşi İngiltere'de de böyle. Yıllarca işçi partisi iktidarında yürüyen insanlar bugün bütün Avrupa ile birlikte geldikleri yeri görüyorlar mesela. Ama insanların kafasına öyle kavramlar sokuluyor ki Başak Hanım'ın söylediği gibi mesela bunu istemek suç gibi düşünülebiliyor. Hayır, ben istiyorum. Evet, bugün iktidarının değişmesini istiyorum ben. Ama bunun gerekçesi benim siyasal görüşüm falan değil, yapılanın yanlışlığı, yapılanın Türkiye'nin hayrına olmadığı yolundaki görüşüm. Onun dışında insanların önerilerini görmeden yeni bir siyasal düzlem kurmak mümkün değil ki. Kimin ne önerdiğini hep birlikte görmek, hep birlikte duymak, hep birlikte yaşamak zorundayız. Biz dışında bakarken iktidarın bu kadar körüklemesiyle aslında toplumda bir ruh hali oluşturulabiliyor mu? Evet, oluşturulabiliyor. Çünkü Türkiye'de kendini tırnak içinde demokrat olarak tanımlayan, hatta biraz sıkıştığı zaman mutlaka ama mutlaka kendini solda konumlandırdığını söyleyen insanlar bu ırkçılıktan nasibini alıyor. Onlar da hazır aslında. Bu yayının izleyicilerinin pek çoğu, yayının başında söyledim ya, burada söylediğim bazı sözler rahatsız edecek sizi diye. Etsin, etmeli, etmek zorunda. Çünkü biz de içimizdeki faşisti öldürmeden bu yolda yürüyemeyeceğimizi anlamak zorundayız. O bir kare fotoğrafın üzerinde kopartılan fırtına toplumun temelinde yer bulabileceğine inanıldığı için bu kadar rahat oluşturulabiliyor. Yani İçişleri Bakanı'nın sözü de bu kadar rahat söylenebiliyor bu yüzden. Dün partisinin grup toplantısında yanına bir şehit kızını alarak bunu söyleyebilen, Türkiye'yi tek başına yöneten insan da bu rahatlıkla anlatıyor zaten. Çünkü çok iyi biliyor ki kaşınan damar Türkiye'nin ana damarı. Ve o damar kaşınmaya başladığı zaman kılcallarda da bir sorun olduğunu hepimiz anlayacağız. Toplumun temeline kadar inen o kılcal damarlarda bir sıkıntı var. Ve bu kaşındıktan sonra kanamaması mümkün değil. Kanıyor işte. Türkiye'nin dört bir yanından aynı şekilde kanadığını görüyoruz. Kendini demokrat olarak tanımlayan insanlar bir anda çıkıp ırkçılık damarını ortaya çıkartabiliyorlar. Bir pislik, bir kütle adı açıkça söylenemediği için bu hale gelen, aslında benzerleri çok fazla olan biri, ülkece en çok sevince muhtaç olduğumuz bir dönemde Türkiye'nin kadın voleybol milli takımının adını bile kadın demekten imtina ettikleri, kadın voleybol milli takımının kazandığı büyük başarıyı kutlamak yerine onların kıyafetleriyle uğraşabiliyor ve erkeği yücelterek erkeğin huzuruna böyle çıkılamaz diyebiliyor mesela. Niye? Çünkü çok iyi biliyor ki aslında belediye başkanı olarak bulunduğu yerde bu görüşü destekleyebilecek insanların sayısı hiç de az değil. Onlar kapalı ufacık mikro coğrafyalarının içinde bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirler. Kendilerine destek de olacak. Çünkü bu ülkede haksızlığın karşısında derdini anlatmaya çalışan insanların sesleri yüksek falan değil. Herkes cebine konuşuyor. Herkes güvenli alanlarından karşı tarafa ufacık çakıl taşları fırlatmayı marifet sanıyor. Oysa bu öyle bir demokrasi kavgası ki ses yükseltilmezse, demokratik talep iletilmezse bunun sonucu alınamaz. Bugüne kadar örneklerini defalarca gördük. Kimin hayat hakkına müdahale etmişiz, yaşam tarzına karışmışız diyen iktidar, 20 senede pek çok örnek karşısına çıkartılmasına rağmen bunlar yokmuş gibi davranabiliyor. Niye? Göbels medyası var elinde. İstediğini yazdırabiliyor çünkü. Dünyanın en saçma şeyi, büyük bir savaş başarısı, savaşın engellenmesi başarısı olarak sokuşturulabiliyor mesela. Daha 10 gün öncesine kadar Libya'da bugün diplomatik başarı elde ettiğini söyleyen insanlar, 10 gün öncesine kadar tarafların arabulucusu olmayı siyaseti bilmemek olarak anlıyorlardı. 10 gün sonra her şey değişti ve gerekirse biz orada yapmamız gerekeni yaparız demeye geldiler tekrar. Gerekçe? Gerekçe. Bunun bir gerekçesi yok. Gerekçesi olma zorunluluğu toplumsal hafızadan yavaş yavaş çıkartılıyor. Günübirlik, anlık, dakikalık hatta değişimler topluma böyle olmalı diye dayatılabiliyor. Öyle olmak zorunda falan değil. Gerçekten değil. İnsanlar demokratik taleplerini yükseltebildikleri anda bunların yalan olduğunu anlamak çok kolay çünkü. Dedik yani Türkiye'de o tek kare fotoğraf üzerinde kopartılan fırtınanın temel gerekçesi enflasyondur, işsizliktir diye. Gerçekten öyledir. Eğer enflasyon bu kadar yüksek olmasa, yani halkın alım gücü bu kadar zorlanmasa, emin olma fotoğraf üzerinde tartışılacak çok şey yok. Belki bir siyasi partinin grup toplantısında iki cümleyle geçiştirilebilecek bir şey. Her evde bir işsiz olmasa, Türkiye'de çalışabilecek nüfusun içinde genç olarak nitelenen insanların her dört tanesinden bir tanesinin işsiz olduğu devletin resmi rakamlarıyla ortaya konmasa, o fotoğraf o kadar küfredilmeyecek. Ama bugünün iktidarı bir şekilde o fotoğrafı milliyetçilikle bağdaştırmak zorunda. Yani insanlara diyebilmeli ki bugünün iktidarı, bakın bu fotoğrafta yan yana gelen insanlar yüzünden bugün Türkiye kötü. Değil. Alakası yok. Hatta belki en az suçlu olan insanlar onlar. O fotoğrafta başkaları oturmalı. O fotoğrafta mesela 31 Mart'tan bir gün önce devletin televizyon ekranına terörist başı Abdullah Öcalan'ın kardeşini çıkartanlar oturmalı. Kerameti kendinden menkul, nerede çalıştığı bile bilinmeyen bir üniversite hocası denilen bir tipin cezaevine tesadüfen ziyarette bulunabilme hakkının verilmesi ve onun dışarı çıkarttığı Öcalan'ın mektubunu okuması tartışılmalı. O adamla birlikte onu oraya çıkartanlar oturmalı orada. Eğer 5 kişilik bir fotoğraftan bahsediyorsak ya da koca bir tiyatro salonunu dolduracak insanlardan, kalabalık olmak zorunda aslında o fotoğraf. Mesela o fotoğrafa Ankara gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda başkentliğini üstlenmiş ve bununla Gazi Meclisi'nin sahibi olmuş bir kenti 25 sene yönetmiş ama yaptığı hırsızlık, hırsızlık sözü benim değil, bugünün iktidarının temel kurucularından bir tanesine ait sözün, orada ikisinin beraber oturması zorunluluğu var. Bir yerde Melih Gökçek, bir yerde mutlaka Bülent Arınç oturmalı o fotoğrafta. %100. Etken Mahçupyan'ın mutlaka olması gerekiyor o fotoğrafın içinde. Ahmet Davutoğlu kaçınılmaz bir parçası olmalı. Suriye politikasında bugün burnumuzu bu kadar pisliğin içine batıran insan olarak. Herkes durmalı. Ve burada mesela demokrasi, barış, kardeşlik projesi içinde bugün terörizmle ilişkilendirilen bir fotoğraf var ya hani. Gerçekten terörizmin nasıl kutsandığı, teröristlerin ha buradan girdikten sonra nasıl omuzlarda taşındığıyla ilgili kimin emeği varsa onlar da oturmalı. Onlar da o fotoğrafta olmalı. Belki bir tiyatro salonu yetmeyecektir o zaman. Çok daha büyük bir alana, bir spor salonuna ihtiyacımız olabilir. Belki 50 bin kişilik bir stadyuma. Çünkü kalabalık bir fotoğraf aslında. Orada gördüğünüz 5 kişi değil o sorunun muhatabı. Oradaki insanlar belki en az suçlu olan insanlar bu konuda. Belki üzerlerine en az suç atılabilecek insanlar. Ama biz öyle bir düzleme getirildik ki bugünün dandik medyası hangi fotoğrafı kullanıyorsa insanlar onun üzerinden fikir beyan etmeye başladılar. Gerçekliğini bile sorgulamıyorlar. Hiç. Herkes kendi kutsalının içinde karşı tarafa saldırmayı marifet sayıyor. Oysa bu toplumların ilerlemesi için bir beşik olamaz. Burada doğup büyüyecek bir barış projesi mümkün değil. Bu zamanla gelgeç bir projenin yarın değişebilecek, öbür gün %180 derece karşısına geçebilecek bir projenin oluşumunu sağlayabilir sadece. Biz hepimiz çok iyi biliyoruz ki bugün ülkede işlenen siyasi cinayetlerde dahil olmak üzere bu kofti bakıştan kaynaklanıyor zaten. İnsanların gerçeğin üzerinde tartışmalarının engellenmesinden kaynaklanıyor. öyle şeyler ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sahte bir makbuz çıkartarak bugünün en büyük terör örgütlerinden bir tanesi olarak adlandırılan FETÖ'yle mücadelenin nasıl pisliğe çıkarıldığının göstergesi yaşanıyor mesela. Ve o insanlar geçmişte Fethullah Gülen'i televizyonlarda övmüş, yalamalara doyamamış insanlar bugün o araştırmaları yapmakla etkilendiriliyor. Elbette inandırıcı değil sonuç. Elbette buradan çıkacak bir barış yok. Ama şundan hepimiz çok eminiz ki insanlar yaşamlarına sahip çıkmaya başladıkları andan itibaren, yani ne yediklerine, ne içtiklerine, evlerine giren paraya, çocuklarının okullarına, sağlığına bakmaya başladığı zaman, geçmediği, hayatı boyunca belki bir kez bile görmeyeceği bir köprünün parasını ödemekten vazgeçtiği anda o fotoğraflar çıkıyor karşılara. Hepimizin karşısına aynı fotoğraf çıkıyor. Hepimize deniyor ki bak buradakiler teröristtir. Oradakilerin terörist olup olmadığını tartışmak için terörü kimin tanımladığına bakmak zorundayız önce. Terör geçen sene 30 Mart tarihinden bugüne kadar tanım mı değiştirdi ki Abdullah Öcalan'ın kardeşini devlet televizyonuna çıkartanlar bugün eşinin üzerinden prim yapmaya, terör tanımı oluşturmaya çalışıyorlar. Böyle bir gerçeklik olabilir mi? O fotoğrafın bir tane gayesi var. Enflasyon, işsizlik, bunların unutturulması. Çünkü halk elini cebine dokundurduğu anda bugünün yakıcı gündemini çok net şekilde görüyor. O kadar net görüyor ki yarın olan inancını kaybetmemek için bugün ancak birbirine sarılmak dışında bir çaresi olmadığını da anlıyor. Evet, biz birleşe birleşe kazanacağız. Canımız acıyacak burada. İnsanlar sahip olmadıkları, belki akıllarından bile geçirmedikleri düşüncelerin ardından gitmek zorunda kalacaklar. Ama biz birleşerek kazanacağız. Çünkü birleşmenin karşısında duran her güç önümüze aksi takdirde başka başka fotoğraflar çıkartacak. Ve diyecekler ki bak cambaza, burada neler yaşanıyor. Hepimiz yediğimize içtiğimize, evimizin düzenine bakmaya çalışırken daha büyük bir fotoğrafa odaklanmamızı isteyecekler. Ama emin olun, yeni çıkacak fotoğraflarında gayesi aynı olacak. Enflasyonu, işsizliği, hayat pahalılığını, halkın açlığını, Türkiye'de insanların yoksulluk düzeyinin altında %50'sinin yaşadığı gerçeğinin unutturulmaya çalışması. Ve bugün artık hepimiz çok iyi biliyoruz. İktidarın geçmişteki yandaşları da çok iyi biliyor ki vatan millet Sakarya edebiyatı artık hiç kimsenin işine yaramıyor. Dün sabah konuştuğumuz gibi. Yani vatan üzerinden yapılan tanım, vatan konusunu en son aklından geçiren, bunu hiç önemsemeyen ümmetçiler için aslında hiç de prim sağlayacak bir konu değil. Bundan 118 yıl önce Türkiye'nin en büyük şairi doğdu. Bizim aramızda 68 yıl ve bir hafta var. Ama o 68 yıl ve bir hafta dün gece saat 2.30'a kadar yazdığı en güzel şiiri seçebilmek konusunda çok büyük zorluk yaşattı bana. Nazım'ın doğum günü bugün. Bu ülkeyi, hepimizi, bizi bize, gözümüzün içine baka baka anlatan, üstelik bunu bundan 60 sene, 70 sene önce yapan ama söylediklerinin koşulları bugün bile değişmemiş çok büyük bir şairin Nazım Hikmet'in doğum günü bugün. Dünden beri, dün geceden beri 2,5-3 saatlik bir çabayla hangisini seçip hangisini okumak lazım insanlara diye düşündüm. Bugün yayını Nazım'ın sözleriyle bitireceğiz. Ve ben her zaman yaptığım gibi önce teşekkür edeceğim şairin sözü üzerine konuşmamak için. Teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. Bir, biz birbirimizi tanımıyoruz. Birbirimizle aynı şeyi düşünmüyoruz. Bunu çok iyi biliyoruz. Evet, ama bunun bir önemi yok. Aynı ülke için iyi hayallerimiz var bizim. Aynı cumhuriyete bağlıyız. 97 yıllık tek bir cumhuriyete. Ve biz birbirimizden korkmuyoruz. Küfretmeden, hakaret etmeden, birbirimizi tehdit etmeden konuşabileceğimizi çok iyi biliyoruz çünkü. 4,5 yıldır yapıyoruz. Bundan sonra da yaparız bunu. Yeter ki birbirimizden korkmayalım. Ve aklımızdan hiç çıkartmayalım. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir saat sonra gazetelerle buluşacağız. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz yarın sabah haftanın son gününe doğru artık yavaş yavaş giderken yine konuşuruz. Belki bugün okunacak en güzel şiir bana kalırsa. Çünkü içinde duyduğunuz şeyler. Emin olun bugün yaşadıklarımızdan farklı değil. Bu şiir 1949'da yazılmış. Bundan 71 yıl önce. Ama bugün güncelliğini hala koruyor. Çünkü burada anlatıldığı gibi ellerinize ve yalana dair bir şiir bu. Bütün taşlar gibi vakarlı, hapiste söylenen bütün türküler gibi kederli, bütün yük hayvanları gibi battal, ağır ve aç çocukların dargın yüzlerine benzeyen elleriniz. Arılar gibi hünerli, hafif, sütlü memeler gibi yüklü, tabiat gibi cesur ve dost yumuşaklıklarını haşin derilerinin altında gizleyen elleriniz. Bu dünya öküzün boynuzunda değil, bu dünya ellerinizin üstünde duruyor. Ve insanlar, ah benim insanlarım, yalanla besliyorlar sizi. Halbuki açsınız, etle, ekmekle beslenmeye muhtaçsınız. Ve beyaz bir sofrada bir kere bile yemek yemeden doyasıya göçüp gidersiniz bu her dalı yemiş dolu dünyadan. İnsanlar, ah benim insanlarım. Hele Asya'dakiler, Afrika'dakiler, Yakın Doğu, Orta Doğu, Pasifik adaları ve benim memleketlilerim. Yani bütün insanların %70'inden çoğu, elleriniz gibi ihtiyar ve dalgınsınız. Elleriniz gibi meraklı, hayran ve gençsiniz. İnsanlarım, ah benim insanlarım. Avrupalım, Amerikalım benim. Uyanık, atak ve unutkansın ellerin gibi. Ellerin gibi tez kandırılır, kolay atlatılırsın. İnsanlarım, ah benim insanlarım. Antenler yalan söylüyorsa, yalan söylüyorsa rotatifler, kitaplar yalan söylüyorsa, duvarda afiş, sütunda ilan yalan söylüyorsa, beyaz perdede yalan söylüyorsa çıplak baldırları kızların, dua yalan söylüyorsa, ninni yalan söylüyorsa, rüya yalan söylüyorsa, meyhanede keman çalan yalan söylüyorsa, yalan söylüyorsa umutsuz günlerin gecelerinde ay ışığı, söz yalan söylüyorsa, renk yalan söylüyorsa, ses yalan söylüyorsa, ellerinizden geçinen ve ellerinizden başka her şey, herkes yalan söylüyorsa, elleriniz balçık gibi itaatli, elleriniz karanlık gibi kör, elleriniz çoban köpekleri gibi aptal olsun, elleriniz isyan etmesin diyedir. Ve zaten bu kadar az misafir kaldığımız, bu ölümlü, bu yaşanası dünyada, bu bezirgan saltanatı, bu zulüm bitmesin diyedir.